Ayrım 7.
O zaman çavuş sorunun ne olduğunu anlattı. Kandit, "Ah canavarlar!" diye bağırdı. "Bu nasıl iş? Demek dans eden, şarkı söyleyen bir halkta da böyle korkunç şeyler olurmuş. Maymunların kaplanlara rahat vermediği bu ülkeden bir an önce çıkamayacak mıyım? Ülkemde ayılar gördüm. İnsana yalnızca Eldorado'ya rastladım. Tanrı aşkına çavuş efendi, beni Venedik'e götürün. Orada Matmazel Kinogond'u bekleyeceğim." Çavuş, "Sizi ancak aşağı Normandiya'ya götürebilirim," dedi. Derhal zincirlerini çözdü, yanıldığını söyledi, adamlarını gönderdi. Kandit ile Martin'i alıp Dieppe'ye götürdü ve onları kardeşine teslim etti. Limanda küçük bir flamenk gemisi demirliydi. Yine üç elmasının yüzü suyu hürmetine insanların en işgüzarı kesilen Normandiyalı, Kandit'li adamlarını İngiltere'de Portsmouth'a giden bir gemiye bindirdi. Venedik'in yolu orası değildi ama Kandit cehennemden kurtulduğunu sanıyor ve ilk fırsatta Venedik'in yolunu tutacağını umuyordu. Kandit ile Martin'in İngiltere kıyılarına gelişleri ve orada gördükleri. Kandit Flemenk gemisinde, "Ah Pangloss, ah Martin, Martin, ah sevgili Kinogondum. Meğer bu dünya neymiş?" diyordu. Saçma sapan, feci bir şey diye yanıtladı. Kandit üsteledi. "Siz İngiltere'yi biliyorsunuz. Orada da insanlar Fransa'daki gibi deli mi?" diye sordu. Martin, "Onların deliliği de başka türlü," dedi. "Bu iki ulusun Kanada yakınlarında bir iki dönümlük yer için savaştıklarını, bu savaş içinde bütün Kanada'yı satın alacak kadar para harcadıklarını bilirsiniz. Bu ülkelerden hangisinde daha çok tımarhanelik bulunduğunu kestirmeye gelince, pek az olan bilgin bunu çözmeye yeterli değil. Yalnızca karşılaşacağımız insanların genellikle öfkesi burnunda kişiler olduklarını biliyorum." Böyle konuşa konuşa Portsmouth'a yanaştılar. Bir sürü insan kıyı doldurmuş, dikkatli, donanmaya bağlı gemilerden birinin güvertesine diz çökmüş olan, gözleri bağlı oldukça şişman adama bakıyorlardı. Karşısında dizilmiş dört asker, göz göre göre adamcağızın beynine üçer mermi sıktılar. Halk da son derece mutlu dağıldı. Kandit, törenle öldürülen bu şişman adamın kim olduğunu sordu. Bir amiral olduğunu söylediler. "Peki ama bir amirali niçin öldürdüler? Yeter sayıda insanı öldürtmemişti ondan," dediler. "Bir Fransız amiraliyle savaştı. Savaş sırasında düşmana yeter derecede sokulmadığına karar verdiler." Kandit, "Herhalde," dedi. "Fransız amirali kendisinden ne kadar uzaksa, İngiliz amirali de ondan o kadar uzaktaydı. Doğrusu bu dediklerinize karşı çıkılmaz. Ama bu ülkede öteki amirallere ders olsun diye ara sıra bir amiral öldürmek adettendir." Kandit gördüklerini, duyduklarını öyle şaştı, öyle canı sıkıldı ki, karaya ayak basmak istemediği gibi Flemenkli kaptanla, Surinam'daki kaptan gibi kendisini soymasını da göze alarak Venedik'e gitmek için pazarlığa bile girişti. Kaptan iki gün sonra hazırdı. Fransa kıyılarını sıyırarak geçtiler. Lizbon önlerinden geçerken Kandit titredi. Boğaza, sonra da Akdeniz'e girdiler ve sonunda Venedik'e ulaştılar. Kandit Martin'i kucaklayarak, "Tanrı'ya şükürler olsun, güzel Kinogon'da işte burada kavuşacağım. Kakambo'dan kendim gibi eminim. Her şey yolunda, her şey yolunda gidiyor. Her şey olabileceği kadar yolunda gidiyor," diye bağırdı. 24. Bölüm Paket ve Papaz Girofle üzerine. Kandit Venedik'e çıkar çıkmaz, bütün meyhanelerde, bütün kahvelerde, bütün genel evlerde Kakambo'yu aradıysa da bulamadı. Her gün bütün gemileri, bütün kayıkları aramak için adam gönderiyordu. Ama Kakambo'dan hiçbir haber yoktu. Martin'e, "Nasıl olur?" diye soruyordu. "Ben Surinam'dan Bordo'ya, Bordo'dan Paris'e, Paris'ten Dieppe'ye, Dieppe'den Portsmouth'a gidecek, Portekiz ve İspanya kıyılarından geçecek, bütün Akdeniz'i aşacak, Venedik'te birkaç ay kalacak kadar vakit bulayım da Kunogond hala gelmesin. Onu bulacağıma bir orospu, bir de Perigord'la Abbe ile karşılaştım. Bence Kinogond ölmüştür. Benim de artık ölmekten başka çarem kalmadı. Ah şu lanet olası Avrupa'ya dönmektense Eldorado cennetinde kalmak daha iyi değil miydi? Yerden göğe kadar hakkınız var azizim Martin. Yeryüzünde hayalden, beladan başka bir şey yokmuş." Kandit derin bir üzüntüye kapıldı. Ne Alla Moda bir operaya gitti, ne öteki karnaval eğlencelerine katıldı. Hiçbir kadın onda en ufak bir istek bile uyandırmadı. Martin ona, "Cebinde 5-6 milyon olan bir melez uşağın, gidip sevgilinizi dünyanın öbür ucundan Venedik'e getireceğini umuyorsanız, siz gerçekten çok safsınız," dedi. "Onu bulursa kendisini alır, bulamazsa bir başkasını peydahlar. Size uşağınız Kakambo ile sevgiliniz Kinogond aklınızdan çıkarmanızı öğütlerim." Şu Martin de insanı hiç teselli etmiyordu. Candide'in kederi arttıkça arttı. Martin de ona hiç kimsenin gidemediği Eldorado dışında yeryüzünde çok az iyilik, çok az mutluluk olduğunu göstermekten geri kalmıyordu. Bu önemli konuda tartışıp Künegond'u beklerken Candide, San Marco alanında kolunda bir kızla genç bir papaz gördü. Papaz, genç, etine dolgun, güçlü görünüyordu. Gözleri parlak, kendinden emin, başı dik, yürüyüşü görkemliydi. Kız çok güzeldi. Şarkılar mırıldanıyor, papazına sevgiyle bakıyor, ara sıra da tombul yanaklarını çimdikliyordu. Candide Martin'e, "Hiç olmazsa bunların mutlu olduklarını kabul edersiniz ya," dedi. "Eldorado dışında, dünyanın oturulabilen her yerinde şimdiye kadar yalnızca mutsuz kimseler gördüm. Fakat şu kızla papaza gelince, bahse girerim ki bunlar çok mutlu insanlar." Martin, "Ben de öyle olmadığına bahse girerim," dedi. Candide, "Sorun basit," dedi. "Onları yemeğe çağırırız, yanılıp yanılmadığımı görürsünüz." Hemen onlara yaklaştı, iltifatta bulundu ve onları makarna, Lombardiya kekliği, Mersin balığı yumurtası yemeye ve Montepulciano, Lacrima Christi, Kıbrıs ve Sisam şarapları içmeye çağırdı. Genç kız kızardı, papaz çağrıyı kabul etti. Ve genç kız birkaç damla gözyaşının gölgelediği şaşkın ve mahcup gözlerle Candide'e bakarak papazın arkası sıra yürüdü. Candide'in odasına girer girmez genç kız, "Nasıl olur da Monsieur Candide paketi tanımaz," dedi. Yalnızca Künegond'la meşgul olduğu için o ana kadar genç kıza dikkatle bakmamış olan Candide ona, "Heyhat, zavallı çocuğum, demek Doktor Pangloss'u gördüğün o feci hale sokan sizdiniz, öyle mi?" dedi. Paket, "Ne yazık ki efendim, benim," dedi. "Görüyorum ki her şeyi biliyorsunuz. Madame ile Baron'un evindekilerle güzel Künegond'un uğradıkları korkunç felaketleri öğrendim. Kendi alın yazımında bundan aşağı kalmadığını and içerim. Beni tanıdığınız zaman çok masumdun. Günahlarımı çıkartan bir Kordeliye papazı beni de kolayca baştan çıkardı. Bunun sonuçları korkunç oldu. Monsieur le Baron, sizi tekmeleyerek kovduktan sonra ben de şatodan ayrılmak zorunda kaldım. Ünlü bir doktor bana acımasaydı çoktan ölmüştüm. Minnettarlık duygusuyla bir sürü doktorun metresi oldum. Çılgıncasına kıskanç olan karısı beni her gün acımadan dövüyordu. Deli gibi bir şeydi. Doktor çirkinin çirkiniydi. Ben de sevmediğim bir adam yüzünden boyuna dayak yediğim için talihsizlerin talihsiziydim. Huysuz bir kadın için doktor karısı olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bilirsiniz. Karısının kendisine ettiklerinden usanan doktor bir gün, yakalandığı küçük bir nezle için ona öyle etkili bir ilaç verdi ki, kadın 2 saat içinde korkunç acılarla kıvrana kıvrana öldü. Kadının akrabaları doktora karşı cinayet davası açtılar. Doktor kaçtı. Ben de hapsedildim. Biraz güzel olmasaydım masumluğum beni kurtaramayacaktı. Yargıç doktorun yerini almak koşuluyla beni serbest bıraktı. Ama çok geçmeden bir rakip yerimi aldı. Ben de bir ödül bile verilmeden kovuldum. Siz erkeklere o kadar hoş görünen, bizim için de bir sefalet uçurumundan başka bir şey olmayan bu iğrenç mesleği sürdürmek zorunda kaldım. Venedik'e mesleğimi burada icra etmeye geldim. Ah efendim, yaşlı bir tüccarı, bir avukatı, bir papazı, bir gondolcuyu, bir abbeyi istemeye istemeye okşamak zorunda olmanın, bütün hareketlere, bütün kötü davranışlara maruz kalmanın, iğrenç bir herif kaldırsın diye çoğu zaman bir etekliği bile ödünç alacak kadar alçalmanın, birisinden alınan parayı bir başkasına çaldırmanın, yargıçlara rüşvet vermenin, gelecekte de sizi korkunç bir yaşlılığın, bir hastane köşesinin ve bir çöplüğün beklediğini düşünmenin ne demek olduğunu bilseniz, dünyanın en talihsiz insanlarından biri olduğumu kabul edersiniz. Paket böylece bir odada iyi yürekli Candide Martin'in yanında içini döktü. Martin Candide, "Görüyorsunuz ya," dedi. "Daha şimdiden bahsin yarısını kazandım bile." Papaz Girofle yemek odasında kalmıştı. Bir yandan yemeğini beklerken bir yandan da şarap içiyordu. Candide Paket'e, "İyi ama," dedi. "Sizinle karşılaştığım zaman ne kadar neşeli, ne kadar hoşnut bir haliniz vardı. Şarkı söylüyor, içten gelen bir istekle papaza okşuyordunuz. Şimdi ne kadar mutsuzsanız, o zaman da o kadar mutlu görünmüştünüz bana." Paket, "Ah efendim," diye yanıtladı. "Bu da bizim mesleğin sefaletlerinden biridir. Dün bir subay paramı aldı. Üstelik bir de dövdü. Bugünse bir papazın hoşuna gitmek için neşeli görünmem gerekiyor." Candide daha fazla sormak istemedi. Martin'in haklı olduğunu kabul etti. Paket ve papazla birlikte sofraya oturdular. Yemek oldukça neşeli geçti ve sonlara doğru daha bir güvenle konuşuldu. Candide papaza, "Rahip efendi, bana öyle geliyor ki imrenilecek bir durumunuz var. Maşallah neredeyse yanağınızdan kan damlayacak. Yüzünüz mutlu olduğunuzu gösteriyor. Boş zamanlarınız için elinizde çok güzel bir kız var. Papazlıktan da hoşnut görünüyor." Operayı beni isyan ettiren bir ucube haline sokmak sırrını bulmasalardı belki daha çok severdim. Bu müzikli tragedyalar, 2-3 münasebetsiz şarkının yerli yersiz söylenmesi, sırf bir kadın şarkıcının hançeresini değerlendirmesi için yapılmış şeyler. Onları isteyen gitsin görsün. Bir İdiş'in Sezar ya da Kato rolünü mırıldandığını ve sahnede acemi acemi dolaştığını görüp de zevk alan veya alabilen varsa gitsin zevk alsın. Bana gelince, bugün İtalya'nın ününü sağlayan, hükümdarların da bol keseden para ödedikleri bu acınacak şeylerden çoktan vazgeçtim. Candide biraz tartıştı ama fazla ileri gitmedi. Martin de tümüyle senato üyesinden yana çıktı. Sofraya oturdular ve mükemmel bir yemek yedikten sonra kitaplığa geçtiler. Candide olağanüstü ciltlenmiş bir Homeros görünce senato üyesinin ince zevkinden dolayı övdü. İşte dedi, Almanya'nın en iyi filozofu Büyük Pangloss'un tadına doyamadığı bir kitap. Procurante soğuk bir edayla, benim hoşuma gitmiyor dedi. Vaktiyle onu okurken zevk duyduğuma beni inandırmışlardı ama o hep birbirine benzeyen savaşların durmadan yinelenmesi, o hiçbir iş görmeden boyun harekete geçen tanrılar, savaşa neden olduğu halde oyunun bir oyuncusundan başka bir şey olmayan o Helena, kuşatılan ama bir türlü anlamayan o Troya yok mu? Bütün bunlar bende öldürücü bir can sıkıntısı uyandırıyordu. Bazen bilginlere onu okumaktan benim kadar sıkılıp sıkılmadıklarını sorarım. İçten olanlar bana kitabın ellerinden düştüğünü, bununla birlikte bir eski zaman anıtı gibi ya da artık piyasada geçer akçe olmayan paslanmış madalyalar gibi bunun da kitaplıkta bulundurulmasını gerektiğini söylerler. Candide, Efendimiz herhalde Vergilius hakkında böyle düşünmüyorlardır dedi. Procurante, Eneas'ın 2., 4. ve 6. kitapları doğrusu çok güzel ama Sofu Eneas'ına, Güçlü Kontes'ine, Dost Akat'ına, Küçük Ascanius'una, Budala Kral Latinus'una, o hanım hanımcık Amatas'ına, o tatsız Lavinia'sına gelince bunlar kadar soğuk ve zevksiz bir şey olabileceğini sanmıyorum. Tasso ile Aristo'nun saçma sapan hikayelerini onlara değişmem dedi. Candide, izin verirseniz şimdi de Horatius'u okumaktan büyük bir zevk alıp almadığınızı soracağım dedi. Procurante, onda toplum adamının yararlanabileceği özdeyişler var. Bunlar güçlü dizelere sıkıştırıldıkları için akılda daha çok kalıyorlar. Fakat Brindis'e yaptığı o geziden, betimlediği o kötülüklerden, sözleri irinle dolu dediği bilmem hangi Pupilus'la sözleri sirke gibi keskin olan bir başkası arasında geçen o hamal kavgasından bana ne? Yaşlı kadınlarla sihirbaz karılara karşı yazdığı o kaba dizeleri adeta tiksinerek okudum. Sonra dostum Mekenas'a, kendisini eğer lirik şairler arasına koyarsa yüce anlıyla yıldızlara vuracağını söylemesinin nasıl bir değeri olabileceğini anlayamıyorum. Budalalar değer verilen bir yazarın her şeyine hayran olurlar. Ben yalnızca kendim için okurum. Yalnızca yaratılışıma uygun olan şeyleri severim dedi. Hiçbir şey hakkında bizzat karar vermeyecek biçimde yetiştirilmiş olan Candide, duyduklarından şaşkınlığa düşüyor, Martin ise Procurante'nin düşünüş biçimini oldukça akla yakın buluyordu. Candide, ha işte bir Cicero dedi. Sanırım bu adamı okumaktan bıkmıyorsunuz. Venedikli, onu hiç okuduğum yok dedi. Rabirus'u yahut da Cluentus'u savunmuş bana ne? Haklarında yargıya vardığım yeter sayıda devam var. Felsefe üzerine yazdığı yapıtlarla belki daha iyi uyuşabilirdim. Fakat her şeyden şüphelendiğini görünce bunu benim de onun kadar bildiğimi ve bilgisiz olmak için hiç kimseye gereksinim duymadığımı anladım. Martin, ha işte bir bilim akademisinin 80 ciltlik dergisi. Bunun içinde iyi bir şeyler bulunabilir dedi. Procurante, bulunabilirdi dedi. Eğer bu karma karışık şeyleri yazanlardan biri iğne yapma sanatını icat etmekle yetinseydi bulunabilirdi kuşkusuz. Ama bütün bu kitaplarda ancak boş sistemler var. Yararlı bir şey yok. Candide, şu yandaki raflarda ne çok tiyatro oyunu görüyorum dedi. İtalyanca, İspanyolca, Fransızca. Senato üyesi, evet dedi. 3000 tane var ama bunların 3 düzinesi bile iyi değil. Hepsi birden Seneca'nın bir sayfası etmeyen şu vaaz dergilerine ve bütün bu büyük din kitaplarına gelince bunları ne ben açarım ne de bir başkası. Bunu da anlarsınız tabii. Martin İngilizce kitaplarla dolu rafları gördü. Bir cumhuriyetçinin özgürce yazılmış olan bu yapıtların çoğundan hoşlanacağını sanırım dedi. Procurante evet diye yanıtladı. Düşündüğünü yazmak iyi şeydir. Bu insanlara tanınmış bir ayrıcalıktır. Bugün İtalya'da herkes düşündüğünü değil de düşünmediğini yazıyor. Sezarların, Antoniusların yurdunda oturanlar bir Yakubi'nin izni almadan hiçbir düşünce sahibi olmayı cesaret edemezler. Tutkular ve yandaşlık bu değerli özgürlüğün değerini düşürmemiş olsaydı İngiliz dahilerine esin kaynağı olan özgürlüğü severdim. Kandit Milton'un bir kitabını görünce Prokokürente'ye bu yazarı büyük adam kabul edip etmediğini sordu. Prokokürente kimi dedi. Tekvin'in birinci bölümünü 10 kitaplık ağır dizelerle uzun uzun yorumlayan o barbarı mı? Yaratılışın biçimini değiştiren ve Musa peygamber evreni bir sözle yaratan sonsuz varlığı temsil ederken eserini çizmesi için Mesih'e gökteki dolaptan bir pergel aldıran şu kaba Yunan taklitçisini mi? Tason'un cehennemiyle şeytanını şımartan, şeytanı kah kurbağa, kah cüce kılığına sokan, ona 100 kez aynı sözleri söyleten, onu ilahiyat konusunda tartıştıran, Aristo'nun ateşli silahlar hakkındaki gülünç icadını ciddiye alarak gökyüzünde şeytanlara top oynatan adamı mı büyük sayacağım? İtalya'da ne ben ne de başka kimse bu gibi acınacak tuhaflıklardan hoşlanmamıştır. Ölümle günahın doğurduğu kara yılanlar, zevki biraz ince olan herkesi tiksindirir. Bir hastaneyi uzun uzadıya anlatması da yarasa yarasa ancak bir mezarcının işine yarayabilir. Karanlık, acayip ve iğrenç olan bu manzume doğduğu zaman da sevilmemişti zaten. Bugün ben bu yapıta, kendi yurdunda çağdaşlarının davrandığı gibi davranıyorum. Zaten ben ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Başkalarının da benim gibi düşünüp düşünmediklerine aldırış bile etmem. Kandit bu sözlerden alınmıştı. Homeros'a saygı duyuyor, Milton'u da biraz seviyordu. Alçak sesle Martin'e, yazık dedi. Sakın bu adam Alman şairlerinden de nefret ediyor olmasın. Martin, öyle de olsa ne çıkar dedi. Kandit dişlerin arasından hala, ah ne yüksek adam, şu Prokokürente ne büyük bir dahi, hiçbir şey onun hoşuna gidemiyor diyordu. Böylece bütün kitapları gözden geçirdikten sonra bahçeye indiler. Kandit bahçenin bütün güzelliklerini övdü. Ev sahibi, bunun kadar zevksiz bir şey görmedim. Burada yalnızca zevksiz ve tatsız çiçekler var. Ama yarından tezi yok, daha soylu biçimler verdirerek başka çiçekler diktireceğim dedi. Bizim iki meraklı, senato üyesinden ayrıldıkları zaman Kandit Martin'e, artık bunun bütün insanların en mutlusu olduğunu kabul edersiniz ya dedi. Çünkü sahip olduğu şeylerin hepsinden üstün bir adam. Martin, sahip olduğu her şeyden tiksinmiş bir hali olduğunu görmüyor musunuz dedi. Platon bundan çok zaman önce, en iyi midelerin her yemeği kabul edemeyen mideler olmadığını söylemişti. Kandit, iyi ama dedi, her şeyi eleştirmenin, başkalarının güzel sandıkları şeylerde kusur bulmanın da bir zevki yok mudur? Martin, yani zevk almamakta zevk vardır demek istiyorsunuz öyle mi? Dedi. Kandit, öyleyse Matmazel Kinogond'u gördüğüm zaman benden daha mutlu kimse olmayacak dedi. Martin, umut her zaman tatlı şeydir diye yanıtladı. Bu arada günler, haftalar geçiyor. Kakambo bir türlü gelmiyordu. Kandit kendi acısına öyle dalmıştı ki paketle papaz Jirofle kendisine teşekkür etmek için dahi görünmediler diye ağzını bile açmadı. 26. Bölüm. Kandit ile Martin'in 6 yabancı ile yedikleri akşam yemeği ve bunların kim oldukları üzerine. Bir akşam Kandit, Martin'le ve aynı otelde kalan yabancılarla birlikte sofraya otururken kapkara suratlı bir adam arkasından geldi ve koluna girerek ona ''Bizimle yola çıkmaya hazırlanın'' dedi. Fırsatı kaçırmayın. Kandit döndü, Kakambo'yu gördü. Ancak Kinogond'u görseydi bu kadar şaşırır ve sevinirdi. Sevinçten çıldıracak gibi olmuştu. Sevgili dostunu kucakladı. Yoksa Kinogond burada mı? Dedi. Söyle nerede? Beni ona götür, onun yanında sevinçten öleyim. Kakambo, Kinogond burada değil, İstanbul'da dedi. Aman Allah'ım, İstanbul'da ha? Çin'de bile olsa oraya uçarım, haydi gidelim. Kakambo, yemekten sonra yola çıkacağız dedi. Daha fazlasını söyleyemem. Ben bir köleyim. Efendim beni bekliyor. Gidip ona sofrada hizmet etmeliyim. Bir şey söylemeyin. Yemeğinizi yiyin ve hazır olun. Sevinçle acı arasında kalan, sadık uşağını görmekten memnun olan, fakat onu köle olarak görünce şaşkına dönen Kandit, sevgilisini bulacağını düşüne düşüne, kalbi çarparak, kafası alt üst olmuş bir durumda, bütün bu olan biteni soğukkanlılıkla izleyen Martin'le ve karnavalı Venedik'te geçirmeye gelmiş olan 6 yabancı ile birlikte sofraya oturdu. Bu 6 yabancıdan birinin bardağına şarap dolduran Kakambo, yemeğin sonuna doğru efendisinin kulağına eğildi. Ona, efendimiz ne vakit isterlerse o vakit hareket edebilirler, gemi hazır dedi. Bu sözleri söyledikten sonra da dışarı çıktı. Şaşkınlık içinde kalan davetliler bir kelime söylemeden bakışırlarken, başka bir uşak efendisine yaklaşarak, efendimizin arabası Padova'da, kayıkta hazır dedi. Efendisinin işareti üzerine uşak çıktı. Bütün davetliler yine bakıştılar. Genel şaşkınlık arttı. Üçüncü bir uşak, üçüncü bir yabancıya yaklaşarak, ''Efendimiz, inanın bana, daha uzun zaman burada kalmamalısınız. Her şeyi hazırlayacağım.'' dedi ve derhal kayboldu. Kandit ile Martin'in bütün bunların bir karnaval eğlencesi olduğuna artık kuşkuları kalmamıştı. Dördüncü bir uşak, dördüncü efendiye, Efendimiz istedikleri zaman yola çıkabilirler dedi. Ve ötekiler gibi çıktı. Beşinci uşak da beşinci efendiye aynı şeyleri söyledi. Fakat altıncı uşak, Kandid'in yanında bulunan altıncı yabancıyla başka türlü konuştu. Ona dedi ki, ''Vallahi Efendimiz, artık hiç kimse ne size ne de bana borç vermek istemiyor. Bu akşam siz de, ben de deliye atılabiliriz. Ben başımın çaresine bakmaya gidiyorum. Allah'a ısmarladık.'' Bütün uşaklar dışarı çıkınca altı yabancı, Kandid ve Martin derin bir sessizlik içinde kaldılar. Sonunda Kandid sessizliği bozdu. ''Efendiler'' dedi, ''bu ne acayip şaka. Ne diye hepiniz krallık taslıyorsunuz? Bize gelince ne ben ne de Martin kral değiliz.'' O vakit Kakambo'nun efendisi ağır bir edayla söze başladı ve İtalyanca ''Hiç de şaka etmiyorum. Adım 3. Ahmet'tir.'' dedi. ''Uzun yıllar padişahlık ettim. Ben kardeşimi tahttan indirdim. Yeğenim beni, vezirlerimin boyunlarını vurdular. Hayatımı eski sarayda geçiriyorum. Yeğenim Sultan Mehmet, sağlığım için bazen yolculuğa çıkmama izin verir. Ben de karnavalı Venedik'te geçirmeye geldim.'' Ahmet'in yanında bulunan delikanlı ondan sonra söz aldı ve dedi ki ''Adım İvan. Bütün Rusların imparatoruydum. Daha beşikteyken tahtımdan indirildim. Babamla anamı hapsettiler. Beni de hapishanede büyüttüler. Muhafızlarımla birlikte ara sıra yolculuk yapmama izin verirler. Karnavalı Venedik'te geçireceğim.'' Üçüncü yabancı, ''Ben İngiltere Kralı Charles Edward'ım.'' dedi. ''Babam krallık haklarını bana bıraktı. Bu hakları savunmak için savaştım. Yandaşlarımdan 800'ünün ciğerlerini söktüler. Yanaklarını kestiler.